kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Necla Ayber. Eserin adı Mesnevi Terapi. Yazarı Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Türü psikolojik. Timaş Yayınları 1. baskı Mayıs 2012 İstanbul. ISBN No'su 978 605 08 02 71 9. Bu kitap 231 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Temmuz 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Bilgi çağını bilgelik çağına dönüştürürken yol göstericimiz Mevlana olacaktır. Çünkü o ruhsal yapımızdaki şifrelere dokunuyor. Bizde var olan duyarlılığı harekete geçiriyor. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. İnsanlık Mevlana'yı yeniden keşfediyor. Çünkü onun öğretisi yaşadığı zamana hapsedilemeyecek kadar evrensel. Çünkü hepimizin ondan öğreneceği çok şey var. Profesör Doktor Nevzat Tarhan buradan bakarak Mesnevi'nin çağları aşan bilgeliğinin ruha nasıl şifa olabileceğini anlatıyor. Tarhan, Mesnevi terapide Mevlana'yı günlük hayatta bize yol gösterecek bir rehber olarak tanımamız gerektiğini anlatıyor. İçimizdeki hakikati görmemizi, farkındalığımızı arttırmamızı sağlayacak önerilerle, Mesnevi'yi modern psikoloji tarafından da kabul gören bir anlayışla, kalbe ve ruha şifa veren bir eser olarak okutuyor. Ve Mevlana'dan ilhamla şöyle diyor. İnsanın gözü kördür, ışık olmadıkça. Aşkın gözü kördür, gerçekler olmadıkça. Aklın gözü kördür, ahlak olmadıkça. Hırsın gözü kördür, terazi olmadıkça. Şöhretin gözü kördür, tevazu olmadıkça. Gücün gözü kördür, erdem olmadıkça. Paranın gözü kördür, insaf olmadıkça. Menfaatin gözü kördür, empati olmadıkça. Adaletin gözü kördür, hakkaniyet olmadıkça. Tabibin gözü kördür, tıp etiği olmadıkça. Medeniyetin gözü kördür, bilgelik olmadıkça. Profesör Doktor Nevzat Tarhan Merzifon'da 1952 yılında doğdu. 1969 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ni, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Gata stajı Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında Gata'da psikiyatri uzmanı oldu. Erzincan ve Çorlu'da hastane hekimliği sonunda Gata Haydarpaşa'da yardımcı doçent 1988 ve doçent 1990 oldu. Klinik direktörlüğü yaptı. Albaylığa 1993 ve profesörlüğe 1996'da yükseldi. Kendi isteğiyle emekli oldu. 1998 yılında Memory Center of America'nın Türkiye temsilciliğini aldı. Halen Türkiye'nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olan MP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevlerini yürütmektedir. 31'i uluslararası olmak üzere 100'ün üzerinde yayını vardır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. 2 çocuk babasıdır. Bazı ödülleri Destructive Drives and Impulse Control konulu uluslararası kongrede en iyi araştırmacı ödülü 1991. STV'de yaptığı makul çözüm programı için RTG'de En İyi Toplum Programı Ödülü 2003. SkyTürk'te yaptığı Psiko Yorum Programı için Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından verilen, aile eğitimine verdiği destek ve topluma yaptığı koruyucu ruh sağlığı hizmeti ödülü 2005. Amasya Vakfı tarafından verilen Altın Elma Ödülü 2007. Profesör Mümtaz Turhan, Sosyal Bilimler Lisesi Psikoloji Dalında Altın Lale Ödülü 2009. OHSAD ve Hasta Güvenliği Derneği tarafından verilen Hasta Güvenliği İyi Uygulama Ödülü'ne 2009 yılında layık görüldü. Yayınlanmış kitaplarından bazıları. Yayında olan tüm kitaplarının telif hakkını İder Vakfı'na bağışlamıştır. 1. Kendinizle Barışık Olmak 2001. 2. Mutluluk Psikolojisi, Stresi Mutluluğa Dönüştürmek 2002. 3. Psikolojik Savaş, Gri Propaganda 2002. 4. Aile Okulu, Makul Çözüm, Aile İçi İletişim Rehberi 2004. 5. Kadın Psikolojisi 2005. 6. Evlilik Psikolojisi 2006. 7. Duyguların Psikolojisi 2006. 8. Hayata Dair Yaşama Sevinci 2. 2007. Doktor Elif Ilgaz Aydınlar ile ortak yazar. 9. İnanç Psikolojisi 2009. 10. Var mı beni anlamak isteyen? Gençlik Psikolojisi 2009. 11. Toplum Psikolojisi 2009. 12. Asimetrik Savaş, Politik Psikoloji 2010. 13. Son Sığınak Aile 2010. 14. Bağımlılık Gerçek veya Sanal 2011. Doktor Serdar Nurmedov ile ortak yazar. 15. Güzel İnsan Modeli Değerler Psikolojisi 2011. 16. Sen, Ben ve Çocuklarımız 2012. 17. Çağın Vicdanı Bediüzzaman 2012. Mevlana der ki, İnsanda güzel olan yüzdür. Yüzde güzel olan gözdür. Ama insanı insan yapan ağızdan çıkan sözdür. Üzülme der Hazreti Mevlana ve devam eder. Sopayla kilimi vuranın gayesi kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Üzülme der Mevlana. İstediğin bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur. Niye kederlenirsin der Hazreti Mevlana. Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz. Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi, yontulmayı göze almalıdır. Ön söz. Dünya, benim terapistim diyor ki, diye başlayan sohbetleri yaygın bir biçimde yaşıyor. Talk show'lar, TV programları, grup terapi seansı gibi düşünülüyor. Amerika'da en çok satan kitaplar arasında Mevlana'nın eserlerinin olması ve bu kitapların Rumi Meditasyon adı ile çok kabul görmesi hep ilgimi çekmiştir. Bunun nedenini çoğu defa maddeci keskinliklerin kötü sonuçlarını görmelerine bağlıyordum. Daha sonra başka bir şey daha fark ettim. Amerika'nın kuruluş felsefesinde Mevlana'nın kaynak gösterilmeyen bir etkisi vardı. George Washington, Amerika'nın felsefesi olan kurucu lideridir. 110 Rules of Civility and Decent Behavior and Company and Conversation 1737 Medeniyet ve Edepli Davranışın İnsan İlişkilerinde ve Şirket Yönetiminde Önemi 110 Kural isimli eseri incelendiğinde, fikri temellerinde ve spiritüel yolculuğunda Mevlana'nın belirleyici rol oynadığı görülür. O tarihte referans gösterme geleneğinin olmaması nedeniyle Mevlana kaynağı hep gözden kaçtı. Diğer taraftan demek ki biz de elimizdeki kıymetli taşa sahip çıkmadık ki o taş kıymetini bilene gitti. Bir örnek vermek gerekirse, Washington, vicdan semadaki kutsal ışıktan bugünümüze ve kalbimizin içine yansıyan iç ses ve kıvılcımdır sözü ile vicdanı tanımlamaktadır. Bu sözde kapitalizmden eser yoktur. Psikiyatrik tıpta ruh sağlığını koruyan ve önleyici ruh sağlığında kullanılan çeşitli yöntemlerden söz edilir. Biblioterapi bunlardan bir tanesidir. Biblioterapi, kişinin ruhsal problemlerinin çözümünde rehberlik sağlaması için seçilmiş okuma materyallerinin kullanılması olarak tanımlanır. Uzman desteğinde uygulandığında tedavi edici olur. Kişi kendisine verilen metinleri bireysel olarak okuyup, analiz edip faydalanırsa tedaviye katkı sağlar. Peki, ben bu kitapta hangi yöntemi uyguladım? Şu ana kadar psikoloji profesyonellerince yapılan çalışmalarda Mevlana öğretisinde psikanaliz kıyaslamaları ile yorumlar yapılıyordu. Ben farklı bir yöntem izledim. Mevlana'yı fiilen ve şeklen bugüne getirmek ve olduğu gibi taklit etmek yerine zihnen ve hissen o güne gidip bilimin yeni metodolojisini kullanarak Mevlana'yı çağa uygun biçimde yeniden yorumlama yöntemini kullandım. Bu yöntem sayesinde akla ve ihtiyaca uyarlanabilir, uygulanabilir, beklenti ve istek oluşturabilir bir sunum yapabileceğimi düşündüm. Psikoterapilerin birer zihin eğitimi olduğu yeni bilimsel yaklaşımdır. Bu yaklaşımın teorik temeli ile Mevlana öğretisinin teorik temelleri örtüşmektedir. Yeni zihin modeli tedavilerinde insan zihni eğitimle denetimimize girer. Öz denetim. Önceden eğitilmişse kriz durumunda kontrol edilebilir. CBT, davranışçı bilişsel tedaviler. Tasavvuf modelinde de insan zihninin eğitimi fil eğitimine benzer. Fil güçlü, sabırlı, saygılı ve itaatkar bir hayvandır. Bu kadar incelikle itaat eden bir hayvan kriz durumunda kontrolünü kaybedebilir, sahibini bile öldürebilir. İnsan beyni de kontrol edilemeyen stres altında benzer tepkiyi vererek kişiye kalp krizi geçirtebilir. İşte Mevlana, metakognisyon tedavilerinde olduğu gibi, düşünce hakkında düşündürterek bize içimizdeki vahşi enerjiyi yönetmemizi öğretiyor. Bu kitapta size bunu sunmaya çalışacağım. Günümüzde psikiyatri pratiğinde kullanılan, insanın ruhsal olarak sağlıklı olmasına engel olan ve hastalığının devamına sebep olan zihin haritalarını, kalıp yargılarını ve yanlış inanışlarını ölçen ölçeklerden faydalandım. Bunlar, insanın düşüncesi hakkında düşünmesini sağlayan yüksek zihinsel fonksiyonlarla ilgili ölçeklerdir. PBQ, NCQ, EQ, NCRS, PCRS 1, 2, 3 gibi. Bu ölçeklerde geçen hatalı kalıp düşünceleri hikayeden önce yazdım. Sonra Mevlana'nın ilgili hikayesini aktardım. Daha sonra yorum yaparak konuyu tamamladım. Ayrıca hisseden, düşünen ve sosyal zihnin eğitiminde kullanılan 10 basamakta duygusal zeka eğitimi modelini Mevlana'dan öyküler ve benim yorumumla açıklamaya çalıştım. Ümit ederim faydalı olur. Mevlana'dan ilham alarak ben de derim ki, insanın gözü kördür ışık olmadıkça. Aşkın gözü kördür gerçekler olmadıkça. Aklın gözü kördür ahlak olmadıkça. Hırsın gözü kördür terazi olmadıkça. Şöhretin gözü kördür, tevazu olmadıkça. Gücün gözü kördür, erdem olmadıkça. Paranın gözü kördür, insaf olmadıkça. Menfaatin gözü kördür, empati olmadıkça. Adaletin gözü kördür, hakkaniyet olmadıkça. Tabibin gözü kördür, tıp etiği olmadıkça. Medeniyetin gözü kördür, bilgelik olmadıkça. Bilgi çağından bilgelik çağına geçerken Mevlana'ya çok ihtiyacımız var. Çünkü DNA'larımızda iyilik ve kötülüğü kodlayan genler yok. Hayatta yol gösterici arayanlara Mevlana ile bilimi birleştirmek gibi bir seçenek sunmaya çalıştım. Aklın rehber olduğu günümüzde kalbe bir yolculuk yapmak isteyenler bu kitabı dikkatle okumalıdırlar derim. Hiçbir din, doktrin ve ideolojinin temsilcisi olmadan hakikat aşkı ile olaylara bakanlar geçmişimizdeki bu hazineyi yeniden keşfedebilecekler diye düşünüyorum. Umarım Hazreti Mevlana'ya yeni bir bakış ve yorum getirebilmişimdir. Nevzat Tarhan, 14 Nisan 2012, İstanbul. Birinci bölüm. İnsanlık Mevlana'yı yeniden keşfediyor. Günümüzde özellikle Batı dünyasında Hazreti Mevlana'ya karşı büyük bir ilgi var. Modernizmde ve bilimde dahi Mevlana'nın öğretilerinden izler görülüyor. Bu izler modernizmi ve bilimi tamamlıyor. Bir bakıma insanlık da Mevlana'yı yeniden keşfediyor. Mevlana kendi döneminde çığır açmış bir bilge. Yaşadığı dönemin insanları ve kültürü üzerindeki etkileri hala canlı. Bu kalıcı etkiler insanın düşünce ve duygu donanımını değiştirecek güçte. Mevlana'nın öğretilerindeki örnekler günümüzde yaşananlara göre yeniden yorumlanmalı. Çünkü o kendi çağının sorularına, zamanın ruhuna göre cevaplar vermiş. Geldiğimiz noktada yeni sorulara Mevlana'nın öğretileri üzerinden yeniden cevap vermek gerekiyor. Mevlana'yı bu çağın gözüyle okuyup özünü koruyarak günümüz insanına sunmalıyız. Mevlana'yı bir roman kahramanı gibi değil de daha çok günlük hayatta bize yol gösterici olarak tanımalıyız. İnsanlığın sürekli bir değişim içinde olduğu günümüzde değişimin nabzını tutmak artık zaruri. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık yeni dünyanın sembolü internet. Bütün gezegeni kaplayan bir sohbet ağı ile çevriliyiz. Sohbetin böylesine gündemde olduğu bir çağda Mevlana'nın o küçük sohbetleri bütün dünyaya fayda sağlayacak bir fonksiyon kazanabilir. Bilgi çağından bilgelik çağına. İnternetin getirdiği imkanlarla Mevlana'nın öğretileri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? DNA ile Mevlana'nın nasıl bir ilişkisi var? Bilindiği gibi DNA sarmal bir yapıdır ve bu yapıda varoluşun şifreleri gizlidir. Bu şifrelere uygun davranıldığı zaman kişinin biyolojik doğasına uygun davranılmış oluyor. O kişinin fıtratına uygun davranıldığı için yapılan iş sonuç veriyor. Mevlana da adeta insanlığın DNA'sını çıkarmış gibi. İnsanlığın şifrelerini tanımlamış ve duygu DNA'sının şifrelerini belirlemiş. İnsanlık tarihine bütünlüklü olarak baktığımızda, ilk çağda insanların toplayıcılık ve avcılıkla hayatlarını idame ettirdiklerini görüyoruz. Gidip diğer kabileleri yağmalıyorlar. Güçlü olan, güçsüz olanı bir şekilde kullanıyor. Tarım dönemiyle birlikte yerleşik kültür gelişmeye başlıyor. 18. yüzyıla geldiğimizde endüstri devrimi gerçekleşiyor. Saydığımız her dönemin düşünce kalıpları farklıdır. Toplayıcılık, avcılık döneminde insanlar saldır, avla, topla ve hayatını sürdür mantığıyla yaşıyorlardı. Tarım döneminde toprak ana düşüncesi yaygınlık kazandı. Endüstri döneminde ise insanoğlu sanayileşmenin etkisiyle hep daha fazlasını talep etmeye başladı. Bütün bunların hepsinin temelinde insanın başlıca ihtiyaçları olan yaşama ve öğrenme dürtüsünü görüyoruz. Öğrenme dürtüsü sayesinde insan kendini geliştiriyor. Hayatta kalma dürtüsünden sonra gelen toplumsal bir varlık olarak yaşama dürtüsü, toplumsal hayatı ve tarım toplumunu ortaya çıkarmıştır. Oysa bir önceki evrede, avcılık döneminde insanoğlu daha bireyseldir. Tarım toplumu döneminde insanın düşünce ve donanımı farklılaşmıştır. Endüstri toplumunda ise düşünce ve donanımı kar zarar analizine dönüşmüştür. Yani insan artık havuç ve sopa paradigmasıyla hareket etmektedir. İyi iş yapanı ödüllendirir, kötü iş yapanı cezalandırır. Böylelikle üretmeyen değersizleşir. Aslına bakılırsa bir bakıma insan değersizleştirilir. Endüstri çağında iyi bir at, zayıf bir insandan daha kıymetlidir. Çünkü onun üretime katkısı vardır. Bu anlayışın hakim olduğu yapılarda insanlar farkında olmadan aynı düşünce yapısını çocuğuna bile uygulayabilir. Benim için değer üretmiyorsan değersizsin. O çocuk kendini evde mutlu hissedemez ve arayışa girer. Materyalist felsefe her şeyi kar zarar paradigmasıyla ve havuç sopa yöntemiyle ele alır. Tarım toplumundaki sosyalliğin üzerine teknolojinin getirdiği hız ve metot sebebiyle insanlık güçlü olanın zayıf olanı ezdiği bir yapı oluşturuyor. Düşünüş tarzı olarak da soyut bilgiyi ikinci plana atan, maddesel bilgiyi öne çeken diyalektik materyalizm hakim olmaya başlıyor. Ve böylece maddeye boğulmuş bir insan ortaya çıkıyor. Endüstri devrimi aslında bir bakıma insanlığın altyapısını tarım toplumu devriminde kazandığı sosyalliği bozdu. Altyapısı değişen bina ister istemez çatırdar. Artık insanlar daha zengin ama daha mutlu değil. 20. yüzyılda ise bilgi çağı geldi. İyi, kötü, doğru, yanlış paradigması ile bilgi gücünün üstün olup olmamasına göre değişti. Tasarım üretimden daha değerli hale geldi. Sen bir fabrika inşa ediyorsun ama o fabrikanın bir parçasını sıfırdan üreten, tasarlayan kişi fabrikanın üretiminden daha fazlasını alıyor. Hiç üretim yapmadan marka değerini satan girişimciler var. Girişimciler artık bilgilerini satıyorlar. Böylece makineye hakim olundu. Fakat yukarıda söz ettiğimiz bozulan altyapı, o paradigma değişmedi. İnsanlık toplayıcılık döneminden tarım dönemine geçerken daha toplumsaldı ve daha insancıldı. İnsanlık bilgi çağında da mutlu değil. Bilgi toplumunda insan her zamankinden daha hızlı. Teknolojiyle birçok şeyi elde edebiliyor. Fakat insanlığa tarım toplumundaki huzuru ve dengeyi sunamıyor. Bilgi çağında insanlık yeni bir şeyi fark etmenin eşiğinde. Bilginin üstünde başka bir bilgi daha var. O bilgi vicdani bilgi, iç sestir. Onun için 21. yüzyıl bilgelik çağı olacak diyoruz. Eğer insanlık bilgeliği yakalayamazsa bütün kazanımları boşa gidecek. Yeni yüzyılın savaşı iyinin ve kötünün savaşı olacak. Kötü, geçerli yöntemleri uygularsa başarılı olur. İyi, geçersiz yöntemler kullanırsa başarılı olamaz. Metodoloji yadsınamaz bir noktada duruyor. Yeni yüzyılın metodolojisi ise teknolojidir. O halde iyi insanlar da iyi yöntemler kullanarak başarılı olmalılar. Hazreti Peygamber, iyi niyet ve güzel gayret varsa onun tamamlayıcısı Allah'tır diyor. Yani asıl olan iyi niyetli bir çaba. Niyetin farkındalığı ise vicdandadır. Çünkü vicdanın temel unsurlarından biri de iyi niyettir. O yüzden vicdani zeka diyebileceğimiz yeni bir zeka türünün geliştirilmesi gerekiyor. Teknolojinin de yardımıyla bütün gezegen çapında sohbet ortamının baş sohbetçisi Mevlana olabilir. Bilgi çağındaki insanın arayışları. Tarihin eski devirlerinde de bugünün insanında da ortak olan bir arzu var. Dünyaya hakim olmak. Kendini gerçekleştirmek, tarihe iz bırakmak. Şartlar farklı olsa da bu arzu hepimizde ortaktır. Bunların hepsi insanın psikolojik ihtiyaçlarıdır. Daha doğrusu talepler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlardır. Yani ihtiyaç olduğu için arzu etmiyoruz. Bunlar arzu ettiğimiz için ihtiyaç haline geliyorlar. İnsanda bir arzu hiyerarşisi var diyebiliriz. Çok bilinen Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde üst basamaklara çıktıkça kendini gerçekleştirme ihtiyacını görürüz. İnsanda temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kendini gerçekleştirme ihtiyacı ortaya çıkıverir. Kendini gerçekleştirme arzusu insanı bir arayışa sürükler. Arayışa girdiğimizde soyut amaç ortaya çıkar. Çünkü insanın olağan işlerinin ötesinde olağanüstü bir proje geliştirme gereksinimi vardır. İnsanı geliştiren ve diğer canlılardan ayıran yanı budur. Ayrıca insan varoluşunun farkındadır. Ölümü sorgular ve anlamlılık arayışından doğan bir iz bırakma ihtiyacı hisseder. İnsanın en yüksek arzusu ölümsüzlük arzusudur. Bu arzu da insanın hayatı, varoluşu sorgulamasına sebep olur ve onu yaratıcıyı aramaya, araştırmaya iter. Bu da insanda vicdani bir iç ses oluşturur. Bilgi çağını bilgelik çağına dönüştürürken Mevlana'nın öğretisi müthiş bir bilgi bankasıdır. İnsanlığın Mevlana'nın düşünce ve duygu donanımına ihtiyacı var. Bu, denizde derinlere dalmak için özel dalış kıyafetleri giymeye benzer. İnsanın manevi olarak gelişebilmesi için onunla ilgili bir donanıma sahip olması gerekir. Ancak o şekilde derinlere dalabilir ve insana ait hazineler keşfedebiliriz. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 21.